Cepetten.
Cepetten. Dolayısıyla adımız da uyduğu için.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bugün 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşu. Kutlu olsun diyerek başlıyoruz Başkent'ten bugünkü hayatın seslerine. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü birlikteliğimizi. Sevgili Recep Özlem yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek bugün de siz sevgili hayatın sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz, yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adları. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da bizlere ulaşabileceğiniz adresimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin İlk müziği geliyor şimdi kulaklarımıza.
Lokmadan mahrum, kimi ağlaşıyor, kimi kıs kıs gülüyor, kimi yolunu buluyor, yalan dünya dönüyor. Benim de boğazıma diziliyor lokmalar, üzülüyorum ama kalbimde de aşk var. Neye yanacağıma şaşırıp kalmışım, yolun başındayken nelere inanmışım. Üfle de söyleyim, seveyim, sevileyim, acı değil aşk ile demleneyim. Üfle de söyleyim, yorgunluktan öleyim, sıcacık nefesini tellendireyim. Yaşanmadan asla hayat çakılmıyor. Gözümün önünde hep çocuk yüzleri, bakıyorlar taze taze ümitleri. Anlamadım gitti, yeşil alan bitti. Ayılarda açıkta kaldılar yakutlukta. Neye yanacağıma şaşırıp kalmışım, yolun başındayken nelere inanmışım. Üfle de söyleyim, seveyim, sevileyim, acı değil aşk ile demleneyim. Üfle de söyleyim, yorgunluktan öleyim, sıcacık nefesini tellendireyim. Üfle de söyleyim, seveyim, sevileyim, acı değil aşk ile.
Lezzet hikayeleri. Sevgili dinleyenlerimiz, Lezzet Hikayeleri köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba Nilgün Hanım.
Evet, bugün üzümden söz edeceğiz. Yaşıyla, kurusuyla, sağlık açısından faydalı meyvelerden. Yemenin içmenin yanı sıra kozmetik alanda da çok fazla kullanıyoruz. Enerji içeriyor, protein içeriyor, aynı zamanda bol miktarda lifi var. Vitamin açısından da çok zengin tabii, evet. Saymakla bitmiyor değil
Aynen,
mi?
Öyle. Üzümün asıl önemli olan yanlarından bir tanesi ana vatanı Türkiye. Kafkasya dediğimiz bölge, özellikle bizim Karadeniz'in doğu tarafı, orada ilk üzümün ana vatanı olarak kabul edilen yer orası. Ve böyle olması sebebiyle de bütün Anadolu coğrafyasında neredeyse 1200 çeşit üzüm çeşidi var.
1200 çeşit. Evet. Çok fazla gerçekten.
Çok fazla. Ama herkesin, her yörenin kendine özgü üzümleri var. Her göre, bir de ıslah anlamında da herkes kendine göre ıslah etmiş o üzümleri. Hı-hı. Onun için birçok farklı çeşidi var. Ama asıl bizim dünyada hakim olduğumuz ve dünya üretiminde birinci olduğumuz üzüm çekirdeksiz kuru üzümümüz. Bu çekirdeksiz kuru üzüm dünyanın %30'unu tek başımıza biz üretiyoruz. Düşünün, bütün dünyada kuru üzümün, çekirdeksiz kuru üzümün. Bu sebeple de ihracatta, dünya ihracatında birinci sıradayız. Çok önemli. Bizle birlikte rekabet eden ikinci ülke Amerika. Zaten ikinci çeşit de Amerika'da. Yani dünyada iki tane çeşit var. Bir Amerikan asma aracı var, bir Türk asma aracı var. Bunları biz birbiriyle aşılayarak şu anda üretim yapıyoruz. Böyle yapıyor olmamızın sebebi de Floxera diye bir böcek var. Bu böcek Türk asmanıcının kökleri daha taze ve lezzetli olduğu için onu yiyor. Hı-hı. Böylelikle kurumasına sebep oluyor. Hı-hı. Zaten Anadolu coğrafyasında işte neredeyse İzmir'den Kars'a kadar her bölgede üzüm varken bir ara özellikle 1950'lerde bu böcekten kaynaklı çok fazla üzümler kurumuştur. Onun sebebi bu böcek kaynaklı. Akademisyenler bununla ilgili çalışma yapmışlar. Amerikan asmalıcıyla Türk asmalıcını birbirine aşılıyoruz. Kök olarak Amerikan asmalıcını kullanıyoruz. Böcek, onun kökleri lezzetsiz olduğu için onu yemiyor.
Gelmiyor, evet.
Üstüne Türk aşısı yapıp öylelikle üretim yapıyoruz. O sebeple de dünyada işte biz birinci sıradayız, ikinci sırada da Amerikalılar var.
Evet.
Çekirdeksiz kuru üzüm.
Şimdi her bölgede yetişiyor dedik. Hemen her evin bahçesinde de
tabii,
değil mi, evet. Eskiden o asmalar?
Müthiş yani, çünkü biz bizim için üzüm önemli bir enerji kaynağı. Geçtiğimiz haftalarda inciri konuşmuştuk, kayısı konuşmuştuk. Yani bunlar taşınabilir, uzun süre dayanabilen ve her an enerjiye ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz kaynaklar olduğu için bütün yüzyıllar boyunca, yani geçmişe bakıldığında hep kullanılır ürünlerden biri olmuş. Bu sebeple de hep herkes bahçesinin bir kenarına mutlaka o üzümü dikmiş, gerekirse taze tüketmiş, gerekirse kuru tüketmiş. Tüketim alışkanlığı anlamında da şöyle söyleyeyim, tüm Türkiye'de gene işte %30'unu biz taze olarak tüketiyoruz, sofralık diyoruz ona. %30'unu kurutmalık dediğimiz, kurutarak tüketiyoruz. Geri kalan %40 civarını da pekmez, işte sucuk, hani cevizli,
evet,
sucuk.
Evet.
Alkol şırası. Şıra olarak alkol sanayinde kullanılıyor. Onun için hani dengede aşağı yukarı 1/3 oranında kullanılıyor. Birazdan hani neler de yapılır onu da konuşuruz ama bu üzümün yetiştiği bölge, özellikle çekirdeksiz kuru üzümün yetiştiği bölge, birçok üründe bunu söylemiştik. Yani işte Aydın'ın inciri nasıl o havzada daha yaygın vaziyetteyse, Gediz Havzası dediğimiz, ilk başlangıcı Sarıgöl, Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Manisa olarak Ege Denizi'ne kadar dayanan bir havzanın içerisinde dünyanın üzümünün 1/3'ünü orası üretiyor.
O 1200 çeşidi oralarda görmemiz mümkün mü yani?
Orası şöyle, orası çekirdeksiz kuru üzüm anlamında merkez burası. O 1200 çeşit bizim tüm Türkiye'mizin,
Türkiye genelinde
evet. Farklı bölgelerde, örneğin işte her bölge cimili üzümü var mesela, Erzincan'ın her bölgenin kendine adapte olmuş. Mesela Razaki var.
Evet.
İşte Yalova incisi var. Yani bir gün sadece üzüm yapalım, o üzüm çeşitlerinin özelliklerinden bahsedelim. Bu daha çekirdeksiz kuru üzümle ilgili olan kısmı o Manisa Havzası'na yerleşmiş ve oradan dünyanın Türk üzümü olarak satılan üzüm büyük bir çoğunluğu, neredeyse %90'ı o havzada üretiliyor ve dünyaya yayılıyor. Bir de gene oradan bahsedince iki şeyden bahsetmek istiyorum. Birincisi yaprak konuşmuştuk.
Evet.
Çekirdeksiz üzüm yaprağı. Orada gene aynı Sarıgöl Havzası'nda, çünkü onun yaprakları daha narin, ince olduğu için çekirdeksiz üzümün o kullanılıyor. İkincisi de gene Sarıgöl'de şu anda mesela Ocak ayına kadar taze sofralık üzüm bulabilirsiniz. İşte bunlar hep teknolojilerle orada böyle karton kese kağıtları vardır, evet. Ya soğuktan zarar görmesin diye kese kağıtlarını, üzüm salkımlarını alıyorlar. Üzerlerine naylon örtüyorlar. Hani don olmasın, kırağı olmasın diye. Ve üzüm dalında ta şeye kadar, ocağa kadar bekliyor.
Aynı tazelikte.
Aynı tazelikte tabii.
Güzel.
Sadece biraz şey oluyor. Daha tatlanıyor. Çünkü bekledikçe daha tatlı, evet, hale, evet, geliyor. Onun için de hatta bazen sulama yapıyorlar ki daha serin olsun, o şeker miktarını biraz daha düşürmek için. Yani sofralık anlamda da biz hem ihracat anlamında iyi durumdayız çekirdeksiz kuru üzüm açısından, hem de kurutulmuş olarak da, yani taze olanın dışında kurutulmuş olarak da iyi noktadayız. Oralar üzüm cenneti, kuru üzüm cenneti diyelim, evet, ya da çekirdeksiz üzüm cenneti. Evet. Denizi hatta ben, evet, öyle diyorum ona.
Bu anlam, bu arada baktığımızda da işte sağlık alanında da çok fazla yararını görüyoruz. Migrenden Alzheimer'a, hazımsızlığa, hatta meme kanserini korumada bile üzümün faydalarından söz etmek mümkün.
Kesinlikle
herhalde,
çünkü potasyum ihtiva ediyor, şeker enerji kaynağı, %60'ı zaten şekerden oluşuyor. Meyve şekeri almak ihtiyacı duyduğumuzda, yani bunu çok söylerler orada, yapanları da çok gördüm. Yani şekerli seviyorsunuz çayı, bir tane ağzınıza üzüm atın, kuru üzüm atın, onunla birlikte için. Hani meyve şekeri almış olursunuz hem daha sağlıklı diye. Zaten o bölge için sarı altın diye geçiyor. Yani onlar için sarı altın kuru üzüm. Aşağı yukarı 4-5 kilogramdan 1 kilo kuru üzüm elde ediyoruz. Aslında bunun dışında o çekirdeksiz kuru üzümden sirke yapılıyor. Benim annemler yapardı. O toplanır o üzümler. Şarpana dediğimiz bir tekne diyoruz ona aynı zamanda, ama şarpana diye söylerler. Böyle meyilli konulur. Ortasında bir tane gerçekten tekneye benzer ama uç kısmı delik vardır. Ayağınızla çiğnersiniz çuvalların içerisindeki üzümleri, suyu akar. O akan sudan 3 tane şey yapılır, hatta 4 tane şey yapılır. Birisi köftü dediğimiz bizim. Pestilin daha kalın hali. Şırayla irmiği kaynatırlar. O kaynatan bulamaç şeklini alan ürünü beyaz bezlerin üzerinde güneşe sererler ve kışın atıştırmalık olarak gene üzüm kaynaklı tüketiriz onu. İkincisini tam pekmezin hasat, yani üzümün hasat zamanıyla cevizin hasat zamanı aynı olduğu için taze ceviz, yani cevizi kırarlar, taze cevizi işte dizerler. Önceden marketlerde falan yoktu. Ben sadece çocukluğumda, evet, evde yerdik onu.
Evet.
Onu ceviz sucuğu diyorlar.
Aha.
Ondan sonra o gene aynı o bulamacın içine ya da pekmezin içine yatırıp onu güneşe asıp böyle kışın
kuruturlar, evet,
ve kışın içinde de taze ceviz olduğu için ayrı bir aroması ve lezzeti olur zaten onun.
Kesinlikle.
Pekmez yapılır. Mesela pekmez yapımı da odun ateşinde yaparlar, annemler yaparlardı. Büyük kazanlarda özel onun için kirli bir toprak vardır, pekmez toprağı diye. Onunla bütün tortusunu çökeltiyorlar üzümün. Sadece o üzümün suyu, şekerli suyu kalıyor. Ve ondan gene pekmez olarak kaynattıktan sonra kışlık olarak kullanıyoruz. Bir de koruğundan da koruk ekşisi yapıyorlar. Yani özellikle yediveren dediğimiz bazı çeşitler vardır üzümlerde. Yani kopardıkça olur, yani sonbahara kadar hep üzüm vermeye devam eder. O kalanlardan koruk ekşisi yaparlar. Hatta koruk şerbeti diye bir şey var. Koruğun suyuyla şeker ya da pekmezi ya da balı karıştırırlar. Ekşiyle tatlıyı bir karıştırıp bildiğiniz bir şerbet yaparlar.
Evet, aslında koruğundan olgununa, kurusundan yaprağına kadar o kadar çok kullanım, evet, alanı var ki.
Çok.
Değil mi?
Hatta çekirdeksiz kuru üzüm özellikle Almanlar için Ben böyle bir çekim projesi gelmişti. Benim de ismimi bulmuşlar. Bir çekim yapıyorum diye televizyonda da programım var ya.
Bu arada televizyondaki programın da Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda
Evet.
olduğunu da
Söyleyelim.
söyleyelim.
Evet. TRT Haber'de Gıda Habercisi diye izlemek isteyen olursa izlemişler programı internetten görüp bize yardımcı olur musunuz? Kuru üzüm çekmek istiyoruz diye. Dedim ki siz niye yani Almanlar için niye önemli? Dedi ki bizim Noel öncesinde özel bir peksimetleri var. Ama içerisinde kesinlikle ve kesinlikle üzüm olmak zorunda. Bu hani Noel Baba var ya o da Türkiye'den gitme. Oradan gelmiş olarak algılayıp onu da zaten İzmir üzümü diyebiliyorlar üzümü de çekirdeksiz kuru üzümü sultaniye derler. Sultana diye söylüyorlar. O da sultanlara layık üzüm anlamında zaten sultaniye. Ondan böyle bir peksimet yapıyorlar. Bana diğer görüntüleri de gösterdiler. Gerçekten Noel öncesinde 10 gün boyunca herkesin masasının üstünde üzümlü peksimet, çekirdeksiz üzümden yapılmış peksimetler var. Bu sadece Alman geleneği değilmiş, Hristiyan geleneği bu anlamda. Kanada'da, Avustralya'ya kadar biz çekirdeksiz kuru üzüm gönderiyoruz. Yani ne kadar
Dünyanın
uzakmışın,
dört
evet,
bir
dört bir
tarafına.
tarafına ve onlar bu geleneklerini bizim sayemizde yaşatmaya devam edebiliyorlar. Onun için pasta sanayinde çok fazla kullanılıyor. Bizler hoşaf yapıyoruz. Özellikle hani Çanakkale şehitlerinin hep listesinde yer olan bir parça ekmekle bir kap hoşaf, üzüm
Kuru
hoşafı,
üzüm
kuru
hoşafı,
üzüm hoşafı diye. Bizim toplumumuz için önemli anıları da var üzümün. Onun için çekirdeksiz kuru üzüm ve diğer üzümler bu toprakların öz evlatları ve insanları besleyen yegane ürünler arasında yer alıyor.
Artık salataların içerisinde bile
Tabii
görmek
tabii tabii
mümkün
tabii
değil mi?
tabii tabii.
Sadece hani tatlıda, pastada, kurabiyelerde değil, salatalarda da yer
Salatalarda
alıyor.
aynen. Zaten bu lifli gıdalar başta da söylediğiniz için lifli gıdaları diyetlerin içerisine mutlaka koyuyorlar. Çünkü hem şeker almıyorsunuz, doğal şeker almanız gereken çünkü sizin enerjiye de ihtiyacınız var. Özellikle beyin şekerle çalışıyor yoğun miktarda. O enerji ihtiyacını karşılamak için doğal ürünleri tüketiyor olmak önemli.
Özellikle yanında birkaç tane
Tabii
fındıklı,
tabii
değil
fındık
mi?
tabii. Zaten fındık, badem hatta leblebi yani çocukluğumuzda hep benim babam öyle anlatırdı. Cebimizde mutlaka işte bir cebimizde leblebi bir cebimizde kuru üzüm ikisinden birlikten tüketirdik diye. Hani ben bile yetiştim o zamanlara böyle yediğimiz zamanlar olmuştur. Ama mesela tüketim anlamında biz yaş kuru dahil olmak üzere çekirdeksiz üzüm için söylüyorum bunu. Yarım kilo tüketiyoruz mesela. Bütün yıla yayıldığında tüketim birazcık daha artıyor olması, iç pazarın iç tüketimin artıyor olması önemli. Çünkü dünya çok fazla tüketiyor ve yeni beslenme trendi bu tür lifli gıdaları daha fazla hayatımıza sokmak üzerine kurulmuş ve bununla ilgili de biz de hani nasıl diyetisyenler önüyorsa dünyada da nasıl böyle bir trend varsa bununla ilgili öğünlerimize mutlaka sokmalıyız diye düşünüyorum. Bu lezzetle ilgili olan kısmı saray mutfağında da gerek kayısı gerek kuru incir gerekse kuru üzüm her zaman yer almıştır.
Evet, yemeklerde dahi
Tabii yemeklerin
kullanılmış, değil
içerisinde
mi?
mutlaka özellikle tavuklu yemeklerin içerisinde kuru üzümü görmek mümkün aroma verici olarak. Bir de o dönemlerde daha şeker çünkü 1800'lü yıllarda 1800'ün sonlarında vardı. Ondan öncesinde saray mutfağında her an şekere dönüşebilecek hazır hani bal var zaten pekmez var. Onun yanında hemen kuru üzüm mutlaka sıcak suyun içine konulup şekerli bir şey yapılacağı zaman
İşlendiğinde,
şeker kaynağı olarak hep kullanılmış.
Ülkemiz aslında bu anlamda baktığımızda derya deniz
Evet,
meyvesiyle,
kesinlikle.
sebzesiyle. Biz de mümkün olduğunca dinleyicilerimizi işte bunlarla tanıştırmaya, nerelerden nasıl gelmişe, nerelere gidiyorla buluşturmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili
Ben
Mehmet Efe.
teşekkür
Bu
ederim.
hafta da bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Unuttuğumuz bir şey kalmadı.
Yok,
Çünkü
sağ
konuşuyoruz konuşuyoruz çıktıktan sonra şunu da söyleseydik diyoruz ya.
Evet.
Çünkü çok konuşulacak şey oluyor gerçekten. Tekrar çok teşekkür
Ben
ediyoruz.
teşekkür ederim.
Haftaya yine birlikte olacağız Lezzet Hikayeleri köşemizde. Gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteydik. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz.
gözlerinin uğruna kaçamak saatler, sonsuz kelimeler. Unuttun mu ya? Söz verdin bana, gitmeyecektin. Daha neler neler. Şimdi uzaklardasın, bensiz sevdalardasın. Söyle söyle güneşin kızı, ne yapmaktasın? Hani benim, hani benim, benim olacaktın. İki bahar önce, okulun bitince bana varacaktın. Hani benim, hani benim, benim olacaktın yar. İki bahar önce, okulun bitince bana varacaktın. Gözlerinin uğruna kaçamak saatler, sonsuz kelimeler. Unuttun mu ya? Söz verdin bana, gitmeyecektin. Daha neler benim, benim olacaktın. İki bahar önce, okulun bitince bana varacaktın. Hani benim, hani benim, benim olacaktın ya. İki bahar önce, okulun bitince bana varacaktın. Hani benim, hani benim, benim olacaktım. İki bahar önce, okulum bitince bana varacaktım. Hani benim, hani benim, benim olacaktım ya. İki bahar önce, okulum bitince bana varacaktım.
15.28 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve biz şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Yusuf Özkan var. Merhaba diyoruz sevgili Yusuf Özkan'a başkentte.
Merhaba, iyi yayınlar Nergin Doruk.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, gıda israfı aslında hepimizin ortak bir konusu ama Hollanda ve Belçika bu konuda israf eden ülkeler arasında biraz daha başı çekiyorlar herhalde. Şimdi bununla ilgili devlet ve sivil toplum kuruluşları pek çok önlem aldılar galiba. Dinleyicilerimize neler aktarabileceksiniz? Herkesi ilgilendiren bu konuda neler yapmaları gerekiyor acaba?
Evet, ciddi bir sorun. Herkesin hemen hemen bütün evlerde, bütün ailelerde yaşanan bir sorun ve dediğiniz gibi Hollanda ve Belçika'da sorun daha büyük. Çünkü günde ev başına bir kilo gıda maddesi çöpe gidiyor. Bu da ekonomik açıdan çok ciddi bir kayıp. İşte bu nedenle israfın önlenmesi için yoğun bir çaba içerisinde hem hükümetler hem de sivil toplum kuruluşları. Bunun için sürekli reçeteler, uyarılar, öneriler yayınlanıyor, duyurular yapılıyor. İşte biz de bunlardan birkaçını sevgili dinleyicilerimiz için derledik. Bir keresi öncelikle alışverişe giderken lütfen tok karnına gidin. Çünkü aç karnına giden alışverişlerde insan o açlık duygusuyla gereksiz birçok şeyi alabiliyor. Bu yüzden alışverişe giderken tok karnına gidilmesi oldukça önemli bir ayrıntı. Onun dışında evden çıkmadan liste yapın diyor uzmanlar. Ne gerekliyse onu alın. Çünkü bazen sadece yoğurt, ekmek almak için markete gideriz ama döndüğümüzde elimizde iki poşet gıda maddesi vardır. Hadi onu da alayım, bunu da alayım diye. Bunun oldukça gereksiz olduğunun altını çiziyorlar. Bir başka önemli konu, son kullanım tarihi geçmiş gıda maddeleri. Hepimiz yaparız. Buzdolabını açıp baktığımızda yoğurdun ya da sütün günü bir gün geçmiştir. Hemen çöpe atarız. Hayır, bunu yapmayın diyorlar. Çünkü günü geçse de o çok ciddi bir sorun değil. Birkaç gün daha kullanabilirsiniz. Belki biraz hani vitaminde azalma ya da işte, hani çok fazla belli olmamakla birlikte tadına biraz değişik olabilir ama atılması da gerekmez. O yüzden sessiz olun. Bir gün, iki gün geçti diye dolabınızdaki malzemeleri, gıda maddelerini atmayın diyorlar. Gelelim artan sebze, meyve atıklarına. Meyveler çok kolay. Bunları sıkarak suyunu çıkarabiliyoruz. Sebzeler içinde birkaç tane kalmıştır. Buruş buruş olmuştur. Aman bunu kim yiyecek, atayım gitsin. Hayır, bunu yapmayın diyorlar. Bunu da değerlendirmenin birçok yolu var. En basiti bir tanesi küçük küçük doğrayıp buzluğa atın. Çorba malzemesi olarak kullanın. Örnek olarak da İtalyanların meşhur minestrone çorbasını örnek veriyorlar. Yani makarna ile sebzeyle yapılan domates çorbası. Buna benzer değişik lezzetler uygulayabilirsiniz. Yaratıcı olun ve hani sebzelerle de çok renkli, keyifli yiyecekler yapabilirsiniz diyorlar. Yine bunlardan bulyon yapılabilir. Hani yemekleri lezzetlendirmek için marketlerden para verip tabletler almak yerine bunu kendiniz yapabilirsiniz. Haşladığınız nohut ya da fasulyenin suyunu atmayın. Kalan sebzeleri küçük küçük doğrayıp bununla haşlayın. Varsa tavuk kemiği ya da işte etlerden kalan kemikleri de bununla kullanabilirsiniz. Et suyuyla yapmak istiyorsanız. Bunları dondurup buzluğa atın ve yemek yaparken bunlardan bir parça, hani tabletler halinde bile küçük küçük saklarsanız yemeğin içine bir parça attığınızda hem doğal hem lezzetli hem de kendi yaptığınız, içinize sine sine yaptığınız bulyonu kullanmış olabilirsiniz diyorlar. Yine ekmek en fazla israf edilen gıda maddelerinin başında. Tabii ilk akla gelen bizim yumurtalı ekmek, bunu Türkiye'de herkesin çok bildiği, iyi yaptığı bir şey ve çocukların bayıldığı. Bunun dışında eğer daha küçük kullanılacak halde hani ekmek parçaları varsa, bayat ekmekler, bunları da küp küp doğrayıp ısıtılmış bir fırında biraz yağ, biraz baharatla ne seviyorsanız ona göre biraz gevretip buzlukta saklayın. Önümüz kış mevsimi, çorbalarda kıtır ekmek çok güzel olur. Hiç olmazsa öyle değerlendirin. Atmak zorunda kalmazsınız diye. Yine haşlanmış sebzeler varsa dolapta yemek istemiyorsanız bunları farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Onlara yeni soslar yapıp ya da farklı bir şekilde diğer yiyeceklerle karıştırıp yeni bir yiyecek elde edebilirsiniz diyorlar. Mesela illa hiçbir şey atılmasın derseniz, örneğin soyduğunuz patateslerin kabuklarını yıkayıp temizleyip biraz tuzlayıp kızartıp bunları cips haline getirebilirsiniz. Marketlerden hazır cips almak yerine bunu kendiniz evde çocuklara yapabilirsiniz. Yine akşamdan kalmış sebzeler, ki ben çok seviyorum, çok kullanılan bir şey. Çiftçi omleti yapabilirsiniz. Nasıl olacak? Bildiğimiz omleti yapıyoruz. Akşamdan kalan ya da dolapta bekleyen sebze, haşlanmış sebzeleri özellikle işte havuç, kereviz, karnabahar ne varsa onları ayrı bir tavada ısıtıp biraz daha yani belki sos ekleyip bunu omletin arasına döküp ikiye katlayıp sofraya getiriyoruz. Özellikle çocuklar, sebze yemeyen çocuklar için cidden çok keyifli bir tat. Yani böyle küçük bir takım dokunuşlarla hem israfı önleyip bütçenize katkı sağlayabilirsiniz hem de onlarca kilo, onlarca ton gıdanın israf edilmesini önlemiş olabilirsiniz diyor uzmanlar. Bir gün Doruk.
Evet, çok teşekkür ederiz. Umarız dinleyicilerimize de bir yol gösterici olmuştur. Çünkü biz de israf konusunda Hollanda ve Belçika'dan çok geri kalmıyoruz. Evet, bir başka konuya geçelim sevgili Yusuf Özkan. Okullara müze ve meclis zorunluluğu getirilmiş. Nedir bunun detaylarını sizden alalım. Neden gerek görüldü?
Hollanda'da 7 ay sonra yeni hükümet açıklandı biliyorsunuz. Günlerde süre tartışması ve hükümet programında yer alıyor bu. Artık yeni dönemde çocuklara, gençlere ülkenin tarihini ve geleceğini daha iyi anlatabilmek için müze zorunluluğu. Bunun için de bütün öğrencilerin, özellikle ilkokul öğrencilerinin okul hayatı boyunca en az bir kere olsun Amsterdam'daki devlet müzesine gitmeleri zorunluluğu getirildi. Çünkü Hollanda'nın tarihten bu yana bütün zenginliklerinin, bütün hayatın her alanında damgasını vurmuş gelişmelerin sergilendiği bir müze. Onun dışında yine Lahey'deki parlamento binasına da en az bir kere öğrencilerin götürülmesi zorunlu hale getirildi hükümet tarafından. Amacı da dediğim gibi gençlere hem tarih bilincini, ülkenin geçmişini hem de yönetim konusunda, ülkenin geleceği konusunda onların bilgi sahibi edilmesi ve bunları bilerek yetişmeleri, bu artık çok ciddi alınan bir durum. Bu nedenle de hükümet programına girdiğini bilmiyorum.
Evet, peki bir başka konuya daha geçelim, onu da sormak istiyoruz. İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşayan Yahudi soykırımının simgelerinden biri olan Hollandalı Anne Frank'ın sırrı çözülüyor galiba. Öyle mi?
Evet, bu yıllardır hep üzerinde tartışılan bir konuydu. 15 yaşındaki Anne Frank günlüğü, daha sonra toplama kamplarında ölümünden sonra ortaya çıkan günlüğüyle o dönemin simgelerinden birisi olmuştu. Ve Amsterdam'da babasının iş yerinin arkasındaki arka ev denilen bölümde uzun süre saklanmışlardı. Ve çok az kişi onların orada olduğunu biliyordu. Ama sonra bir ihbar sonucu yakalandılar ve sonunda bütün ailenin hayatı toplama kamplarında, Nazilerin kamplarında son buldu. İşte bu ihaneti kimin yaptığı, çok az kişinin bilmesine rağmen onları kimin ihbar ettiği yıllardır tartışılıyordu. Bu konuda çeşitli komplo teorileri üretildi ama hiçbir zaman gerçek ortaya çıkarılamadı. İşte eski bir Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI ajanı olan Vincent Pankok bu konuyu aydınlatmak için harekete geçti. Şu anda Almanya, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerindeki müzelerde, arşivlerde araştırmalar yapılıyor. Bir taraftan uluslararası bir ekip kurdu. Bir taraftan da Hollanda'da Anne Frank'ın yaşadığı bölgede araştırmalar, tanıklarla görüşmeler yapılıyor. Ve yakın süreçte bu ihaneti kimin yaptığı, olayların nasıl geliştiğini daha sağlıklı bir şekilde ortaya çıkaracağını belirtiyor Amerikalı FBI ajanı. Biz de merakla bekliyoruz sonuç ne olacak diye bilgindirim.
Evet, sonuçları yine ilerleyen günlerde sizden almak dileğiyle sevgili Yusuf Özkan. Çok teşekkür ediyoruz bugün için de aktardıklarınıza. Yine birlikte olmak dileğiyle hafta sonları, iyi hafta sonları diliyoruz size.
Hoşçakalın, iyi hafta sonları.
Hoşçakalın.
Sana isyankar yüreğim, rüzgarındayım, savruldum. Sevmezsen öleceğim, öleceğim, ah öleceğim.
Türklerde spor kültürü. Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Nilgün Hanım.
Evet, bugün Türklerde ağırlık kaldırma idmanlarından söz edeceğiz. Şimdi ağırlık kaldırma idmanlarının şöyle bir genel görünümüyle ilgili neler söylemek istersiniz bize?
Nilgün Hanım, Türklerde ağırlık kaldırma var. Ancak sportif rekabet içerisinde görülmemiş bu. İdmanın bir parçası olarak görülmüş ve Türklerin yaptığı sporların savaşa yönelik işlevleri dolayısıyla buna yönelik hazırlanmada kullanılmış. Ağırlık kaldırmada dolaylı bir rekabetin olduğunu görebiliriz. Türklerde sporlardaki bu güreşte, atçılıkta, okçulukta karşılıklı olarak rekabeti görebildiğimiz gibi diğer sporlarda da bunu görebiliriz. Ama bizim ağırlık sporunun modern anlamda Türkiye'ye gelişi Batı sporlarıyla oldu, hı hı, ve olimpik bir spor olarak Batı'dan bize geldi. O halde biz geriye dönüp baktığımızda Hekim Bereket'in Türkçe'ye çevirdiği Tühey-i Mübarizi isimli tıp kitabında Türklerin spor ile meşguliyetlerine yer veriliyor burada. 12 maddede bunlar yer almış ve ben bunları incelediğimde bu sporların içerisinde bizim anladığımız manada bir sportif anlamda ağırlık kaldırmayı göremiyoruz ama bu sporlara yardımcı olacak bir ağırlık idmanı olarak görebiliyoruz.
Evet. Peki pehlivanların kullandıkları spor aletlerinden bir de pehlivan taşı var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?
Nilgün Hanım, bu çok önemli bir mesele. Fatih Sultan Mehmet devri atik defterlerinden Konya civarında Develi nahiyesinde Seyit Gazi Sultan yaranından pehlivan Gazi zaviyesine dair kayıtlar incelendiğinde Konya'da vaktiyle mevcut bir pehlivan tekkesinin olduğu ve bu tekkenin yanında bulunan Güldanlı Tekke'de ismi bilinemeyen bir cihan pehlivanının gömülü olduğu ortaya çıkıyor. Bu pehlivanın hayatında kullandığı spor aleti de ölümünden sonra bir hatıra olarak gömülü olduğu yere konulmuş. Bu spor aletleri 1943 senesinde Mesut Koman tarafından Ankara'ya getirilmiş ve orada sergileniyor. Fakat bu Ankara'ya getirilirken bu pehlivan taşı sağlam. Büyük bir özenle Konya'dan kamyonun içerisinde samanlara konulmuş. İndirirken oradaki bu işi bilmeyen profesyonel bir hamal aşağıya atıyor taşı, ikiye bölünüyor. Ve bir tarih yok oluyor. Eyvallah. Kırılıyor. Böyle bir şey olabilir mi?
Evet.
Yani onu gönderirken Konya'dan dikkat etmişler. Ankara'dakiler dikkat etmemiş. Hı-hı. Maalesef bu pehlivan taşımız şu anda ikiye bölünmüş şekilde sergilenmektedir. Bunu da burada belirtmek istiyorum.
Evet.
Nasıl bir halter bu? Şimdi bunu artık halter diyeceğiz. Bildiğimiz, şu andaki bildiğimiz bir dumbbell. Mermerden yapılmış bir dumbbell. Yekpare bir taştan yapılmış bir dumbbell. Ortasında tutma yeri var. Ve bu halter aynı böyle bir at nalı şeklinde bir majüskülü hatırlatan, hı hı, bir U harfini hatırlatıyor ve tek parça bir mermerin işlenmesiyle vücuda getirilen bu taş aletin kaidesin üstünde at nalının iki kolunu birbirine bağlayan yeri açık bırakılmış. Aletin kullanılması için açılan bu yere ancak normal bir el girebildiğine göre bu ağırlık idman aletidir. Parmak ve bilek kuvvetini arttırmak ve göstermek için yapıldığı anlaşılıyor. Günümüzde kullanılan dumbbell'lar bu aletin en son gelişmiş şeklidir. Bu pehlivan taşının iki yanında çerçeve içerisinde Selçuklara mahsus bir çeşit sülüs kırmasıyla pehlivan ve cihan sıfatını içeren yazılar yazılmaktadır. Ve Arapça aletin, bu aletin üzerindeki Arapça ve Farsça yazılarda devlet ve dinin geleceği olan cihan pehlivanının büyüklüğünün devamlı olması, cihanı yaratan Allah'ın bu baş kumandanı her halinde saltanatına devam ettirmesi halindeki bir niyaz temenni edildiğini zannediyorum.
Hı hı.
Bu sözler aletin bir Selçuklu kumandanla, belki de Selçuklu sultanla ait olduğunu gösteriyor bize. Ve Türk spor tarihi açısından inşallah kurulacak olan müzemizde bunun replikalarına da yer vereceğiz. Müsaade ederlerse orijinallerini Konya'dan getirip koyacağız.
Evet, ne güzel. Peki yine bu spor aletlerinden, pehlivanların kullandıkları spor aletlerinden pehlivan lobutları var. Bunlar nedir hocam?
Nilgün Hanım, aynı mezarda bulunuyor bu. Pehlivan taşının yanında, o Dumble'ın yanında bildiğimiz lobut. Bu lobutlar bu kahramanın, sporcunun, bu kişinin aletleri, spor aletleri. Bu ağaç ile demirden yapılmış bir çeşit lobut. Biliyorsunuz bunların esaslarını teşkil eden ağaç kısımlarının şekli. Şimdi spor labutlarıyla savaş labutları değişiyor. Şimdi spor labutlar olduğu zaman iş saplar demire doğru çekiliyor, ağır yapsın diye. Savaşta sert ağaçlarla yapılarak, çünkü eğer o kadar ağır olursa o seri hareketleri yapamaz.
Evet.
Bunlar demek ki bu büyük kumandan, bu aletleri kullanan kumandan, bu ağaç kısımlarından uç tarafından ikişer birbirlerine geçirilmiş demir halkalar var bu labutun üzerinde. Kendisini geliştirdikçe küçük küçük halkalar ilave ediyor. Gittikçe
artırıyor.
Evet, pehlivanlığının ilerlemesiyle, kol kuvvetinin artmasıyla beraber bu lobutlardaki ağırlıkları da artırıyor. Bunlardan iki tane bulunmuş Nilgün Hanım. Bu halka demirlerin ve ağacı sap olan bu lobutun bir tanesi 19 kilo ağırlığında, diğeri 26,5 kilo ağırlığında. Uzunlukları da 90 santim uzunluğundadır.
Peki Osmanlılar'da bu ağırlık kaldırma idmanları nasıl yapılırmış acaba?
Tabii ki şimdi bizde bir kere kuvvet gerektiren sporlarda bilek kuvveti ise, kol kuvveti ise, bunların mutlaka ağırlık idmanları yapılıyor. Osmanlılar'da pehlivanların bir takım ağırlık antrenmanlarında taş kaldırdıklarını biliyoruz. Pehlivan tekkelerindeki ağırlık çalışma yaptıklarını biliyoruz. Yeniçerilerin egzersizleri arasında ağırlık kaldırma hareketleri yer alıyor. Topuz ve gürz idmanları yapıyorlar. Gürz kaldıranlara da Osmanlı'da gürzbars, gürbars deniyor. Matrakçı Nasu, Tuhvetül Guzat isimli eserinde gürz çalışmaları hakkında bilgi veriyor. Savaşta kullanılan gürzler barış zamanlarında idman aracı olarak kullanılıyordu. Ayrıca Leventler ve topçu neferleri birkaç kişinin bir araya gelerek taşıyabileceği gülleleri kucaklayarak taşıyorlar ve ağırlık kaldırma çalışmaları yapıyorlardı. Bir hatıramı anlatacağım. Orgeneral Tekin Arıburun'la bir gün sohbet ediyordum ben. Bize misafirliğe gelmişti. Ve dedi ki bana, hocam dedi, siz sporla uğraşıyorsunuz. Bu topçu neferlerinin dedi proporsiyonlarına baktınız mı dedi. Ben dedi askeriyede okurken dedi 1860'lı yıllardan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri bütün topçu neferlerinin kol gücüyle kaldıracakları için vücut proporsiyonlarını ölçmüşler. Ve o şunu fark etmiş, nesil kuvvet açısından küçüldüğünü fark etmiş.
Evet.
Bir belki o ölçü çıkabilir ama kof bir şey. Bu çok ilginç. Bunun çalışılması lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri buna bakması lazım. Yani Türk askeri topçu neferlerinin geçmişten günümüzdeki ölçüleri madem var, Türk nesli nereye gidiyor? Bir bakmamız lazım.
Evet.
Surname-i Vehbi ve Hünername isimli eserlerde gürzle yapılan beden egzersizleri hakkında da bilgilere yer veriliyor. Gürzbarzlar şenliklerdeki törende yaya olarak geçiyorlar ve gürzleri başlarında seri olarak döndürüyorlar. Savaşta kullanılan gürzler, spor amaçlı kullanılan gürzlerden daha hafifti. Spor için kullanılan gürzlerin saf ve topuz kısmı demirden olurken, savaş gürzlerinde seri vuruşlarda hareket edebilmesi için sapı da topuz kısmı da çok sert dokulu ağaçlardan yapılıyordu.
Evet. Peki hocam, şimdi yine geçmişe dönelim. Koca Yusuf ve Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın kaldırdığı rivayet edilen taşlar hakkında neler söyleyeceksiniz?
Bu Koca Yusuf'la ilgili Bulgaristan'da Deli Orman'da efsanevi bir sporcusu, Şumlu Karalar köyünde ahalisi, oranın ahalisi, onun ismini saygıyla anmak için Koca Yusuf'un kaldırdığını rivayet edilen bir taşı köyünde bir anıt olarak koruyorlar. Tabii ki Bu taşın ağırlığının ne kadar olduğu, ne zaman taşıdığına ait elimizde bir belge yok. Hı-hı. Anlatılanlardan dolayı böyle bir rivayet var. Benim kendi yaşadığım bir olayı da anlatayım. Balıkesir'in Kurtdere köyüne gittiğimde köyde Kurtdere'nin bütün yaşadığı izleri tarıyordum. Orada bana da aynı şekilde böyle bir rivayet anlatıldı. Köydeki tarihi çeşmenin üstündeki blok taşı Kurt'te kimsenin koyamadığını, bunu Kurtdere'nin koyduğunu anlattılar. O bitmiyor. Hemencecik bir hikaye daha anlatıyorlar bana. Kurtdere köyü camisi var orada. 1906 yılında yapılmış ve bu camide ki büyük ağaçları, ağaç kütüklerini kilometrelerce uzaktan Kurtdere'linin çekerek köye 500 metre kalaya kadar çekmiş ve orada yorulduğunda da şunu demiş. Pehlivanlık bu kadar demiş.
Evet.
Ve o caminin yapımında kendisi de para yardımında bulunduğu gibi ağaçların gelmesine de katkı sağlamış.
Evet.
Efendim, burada ağırlık idmanları ile ilgili sınırlamış olduk bu konumuzu ama Türklerdeki kuvvet gösterilerine ait anlatacağımız pek çok şeyler var. Burada yeri gelmişken Seyit Onbaşı'yı da anmamız lazım. Evet. Çanakkale Deniz Savaşları'nda 215 kilo ağırlığındaki 3 defa kaldırıyor onu, evet, biliyorsunuz.
Evet.
İlk mermi geminin arkasına düşüyor, ikinci mermi önüne. Üçüncü mermi gemiye düşse bile tesir etmiyor. Bacasından dümen dairesine düştüğü, hı-hı, için şey yapıyor. Koca Yusuf'u da kuvvet timsali açısından şuurunun derinliklerindeki kuvveti, biz bunu izah edemeyiz. Bu bilimle izah edilecek bir şey değil. Yani parapsikolojik bir şey, farklı bir şey bu. Demek ki biz insanı tam tanımıyoruz ve insanın keşfedemediğimiz için hangi gücümüzü nasıl ortaya koyacağımızı da bilemiyoruz. Ama burada bu ortaya çıkmış. İnsan neler yapabiliyor?
Evet.
Nur içinde yatsın Seyit Onbaşı.
Evet, hepsini saygıyla analım, rahmetle analım. İlerleyen günlerde yine konuşmaya devam edeceğiz bu isimleri. Bugün için çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun, var olun.
Nilgün Hanım, ben de çok teşekkür ediyorum.
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven'e teşekkür ediyoruz tekrar. Ve bir teşekkür de siz sevgili dinleyenlerimize, her zaman olduğu gibi bugünü de bu haftayı bizlerle birlikte geçirdiğiniz için sağ olun, var olun diyoruz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Recep Özdem yayını sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Pazartesi günü 15 haberleri sonrasında siz sevgili dinleyenlerimizi yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın, iyi hafta sonları. Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gar 28, Bilecik 25, Yamama 24.
Kurulan boya, ışığa dayanıklı cam.